أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kur'an'ı anlamak, onun huzuruna gitmeye bağlı. Kur'an ile huzur bulmak, onun huzurunda durmaya bağlı. Elbette her Müslümanın gönlüne yer eden, duymaktan zevk aldığı, kabulünü umduğu bir dua. Allah Kur'an'dan ve sünnetten ayırmasın. Amin. İyi ama Allah ayırmasın derken bu bir Allah'a görev yükleme anlamına gelmeyeceğini bütün Müslümanlar bilir. Peki, Allah seni Kur'an'dan ayırmasın, Allah seni sünnetten ayırmasın denilince sevinecek ey Müslüman. Peki sen kendin neden ayrıldın Kur'an'dan? En son ne zaman okumuştun? En son, Kur'an'la ne zaman beraberdin, huzuruna ne zaman gittin? Dahası, hem Kur'an'ın huzurunda olduğunu söyleyeceksin sen, hem de huzursuz olduğunu iddia edeceksin. Ama neden? Yani bir Müslüman hem Kur'an'ın huzurunda hem de huzursuz olur mu? Orada bir yanlışlık, bir eksiklik yok mu? Kur'an'da eksiklik ve yanlışlık olmayacağına ve buna iman ettiğimize göre acaba bizdeki eksiklik ve yanlışlıkları düzeltmeye ne zaman başlayacağız ki İşte o zaman Kur'an bize huzur kaynağı olsun. Bugün Furkan suresinin huzurunda olsam dedim. Ben sesli düşünsem, siz de duysanız beni. Allah da hesabımızı kolay kılsa, bu Kur'an'la beraberliğimizi cennet sebebi eylese desek, hep beraber dua etsek, Allah bizi Kur'an'dan ayırmasa, ölünceye kadar değil, yeniden dirilişte, hatta o ara mezarda Kur'an bizim arkadaşımız olsa, yeniden dirildiğimiz gün Kur'an'la beraberliğimiz sürse ve de dualar eylesek Allah'a, o da kabul buyursa, Rabbena etmim lena nurana vağfir lena desek, Ya Rab nurumuzu tamamla, devam ettir, bizden ayırma, cenneti buluncaya, oraya girinceye, orada senin cemalini görünceye kadar devam etsin bu güzellik diye dua etsek ve bu duamıza, biz amin desek, Allah kabul buyursa. Nur suresinden sonra Furkan suresi. Peki ama biz nura geldik mi? Nuru bulduk mu? Nuru yaşadık mı? Ondan sonra Furkan'a geçirecekmiş, bunu hak ettik mi demeyin. Başlayın bir yerden. Lakin eğer ciddi öğrenmek isterseniz, yani iş baştan güzel olsun, yerli yerince olsun, tas tamam olsun derseniz, o zaman elbette Bakara'dan başlayın. Âl-i İmran'dan sonra Nisa, Maide, En'am, Araf olsun sırada. Ta Nur'a gelin. Bitirdiniz mi? Sırada Furkan var. Devam edin. Ama Kur'an'ın geldiği dönem Furkan bir başka yerde sıralanmış. Biliyoruz. Biliyorsunuz, hatırlayın. Birlikte hatırlayalım. Kur'an'ın bir geliş dönemi vardır. Yani peygamber hayattaykenki dönemi, bir yerleşme dönemi, bir ikame dönemi, bir var kılınış dönemi vardır Kur'an'ın. O dönem ayetler farklı sıralanmış, sureler farklı. Arka arkaya gelen ayetlerin şu elimizdeki Kur'an'daki sırasına göre gelişini görmüyoruz o dönem. Çünkü peygamber var ve din bir topluma, ama kıyamete kadar sürecek biçimde bir topluma yerleşiyor. Onlar özel bir toplum, ashab-ı kiram, ashab-ı güzin, seçkin arkadaşlar, peygamberin arkadaşları onlar. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken her bir ayetle ilgili konuşmasını o sürdüreceği dönemde elbette sureler farklı, ayetler farklı sıralanmış. Ama şimdi elimizde bulunan Kur'an'a göre bu sıra değişik. Peki acaba ikisi arasındaki fark, İkisi arasındaki ayrım, ikisi arasındaki değişiklik, o bizim kafamıza göre mi belirlense, Asla ve kat'a. Çünkü geliş döneminde nasıl benim müdahalem, yani sahabenin müdahalesi olmuyorsa, hatta başlarından geçen olaylara göre ayetler onlara binaen gelse bile istedikleri zaman gelmiyorsa, bir ifk hadisesinde bir ay bekleniyorsa, ama mesela Ka'b bin Malik ve iki arkadaşı için 50 gün sonra ayetler geliyorsa, yani sahabe bunu kendi isteğine göre ayarlayamıyorsa, dahası peygamber bile özlediği halde, sıkıldığı halde, zorlandığı halde Cebrail hemen gelivermiyor, araya bir 3 gün veya bir 11 gün giriyorsa, o dönem Allah'ın istediği gibi gelen bu ayetler, o dönemden sonra kıyamete kadar sıralanış adına da Allah'ın emrine göre bir beyan ve peygamberin talimine göre bir sıra, bir düzen ortaya konuluyor. Evet, başa Bakara alınıyor Fatiha'dan sonra. Ama Bakara suresinin kimi ayetleri önce, kimi ayetleri sona gelmiş olsun, peygamber ayarlıyor. Mesela 281. ayetinin en son gelen ayetlerden biri olduğu söylenir ama 281'e yerleşiyor. Sonra Ali İmran, her ikisi de Medine'de gelen surelerden ikisi ama işte başa yerleşmiş. Daha sonra Nisa ve Maide, onlar da medeni sureler ama daha sonra En'am ve Araf var ki aslında geliş dönemine göre daha öncelikli sureler. İşte bir surenin, bir ayetin, bir ayet grubunun acaba bana ne anlatıyor dediğini anlamaya cidden kafa yoracak, gönül vereceksek, ayetin geliş dönemi, ne zaman geldiği, hangisinden sonra ama hangisinden önce yer aldığı bizim için önemli. Onun tespitini yapmalı, yani zaman programını bilmeliyiz. Ne zaman gelmiş? Ama aynı zamanda o surenin, o ayet grubunun ya da o ayetin mekanını da bilmek, yani nereye konulduğunu da bilmek zorundayız. İşte gündemde olacağımız, gündemine gireceğimiz, gündemimizi alacağımız diyemedim. Çünkü gündem belirlemeye yetkili Kur'an'dır. Gündemimizi belirlesin diye kendisine müracaat ettiğimiz sure Furkan suresi, Mekke'de gelen surelerden biri ama Yasin suresinden sonra gelmiş, kendisinden sonra Fatır suresi gelmiş. Bir de Kur'an'daki yerine bakıyoruz, orada da şu sıra karşımıza çıkıyor. Önce 23 Müminun suresi, sonra 24 Nur suresi, sonra 25 Furkan suresi, sonra 26, 27 ve 28 Tasimimler gelmiş. Şu ara Neml ve Kasas. Ne anlamı var diyebilirsiniz. Peki söyleyin, siz kendi o küçücük dünyanızda bile bir vakitler evinizdeki soba modellerini ya da kapkacak tiplerini ya da sabah kahvaltı anlayışlarınızı bile sıraya koyduğunuzu hatırladınız mı? Aa, biz bir vakitler şöyle yapardık derken annem böyle yapardı, sonra evlendim böyle oldu, hanımla beraber şöyle yaşıyorduk, çocuğumuz oldu böyle yaşamaya geçtik dediğiniz oldu mu? Hatta siz köydeydiniz de sonra şehire gelmiştiniz de şöyle bir uç semtte bir kenar mahallede oturmuştunuz da sonra tekrar merkeze dönmüştünüz de sonra mahalle değiştirmiştiniz de evinizin, eşyanızın, yapınızın, yapılanmanızın bile fark ettiğinizi kendi kendinize zaman zaman hatırladığınız olur mu? Ve bu hatırladığınız gerçeklere göre siz oğlunuz, kızınız adınıza, eviniz, barkınız adınıza dayatmalar, diretmelerden vazgeçtiğiniz ya da değerlendirmeler yaptığınız olmaz mı? İşte belki onun daha güzelini biz Furkan suresi adına yapsak. Furkan 25. sure ve Kur'an'da Müminun'dan sonra, Nur'dan sonra Furkan ama kendisinden sonra Şuara, Neml ve Kasas sureleri. Sanki bugünden yıllar öncesine dönsek, peygamber hayatta ve biz Mekke'de yaşasak, onun yanı başında dursak, gücümüz yettiğince, bazen Kabe'nin kenarındayız peygamberle beraber, bazen arkadaşlarımızdan birinin evinde, sahabe denilen, daha sonra öylece yad edilecek birilerinin evinde olsak, peygambere gelen surelere bir bir kulak kesilsek, benliğimizi, bedenimizi, varlığımızı onlara indekslesek, hep onlarla birlik olmaya çalışsak, onları düşünsek, onlarla beraber bir hayat programı, işte bizim dinimiz budur desek, işte o döneme gitsek, en son gelen sure neydi? Oydu dillere destan, en son o gündemde herkes heyecanla onu öğreniyordu, hep onu konuşuyordu dediğimiz, şimdi az önce, biraz önce gelen bir sureydi o. Neydi? 83 ayetlik bir sure, Kur'an'ın kalbi bir sure, Kur'an'ın özü bir sure, Kur'an'da anlatılan tüm gerçekleri, kıyamete kadar bütün Kur'an'ın özü ve özeti adına insanlığa duyuracak bir sure, Yasin suresiydi değil mi? İşte ondan sonra gelen sure, Furkan suresini öğreneceksek, acaba Yasin suresi bize neler dedi? Acaba Yasin suresi toplumu nereye götürdü? Nereden aldı? Nereye iletti? Ve Yasin'den sonra Kur'an'daki sıraya göre bir önceki Fatır suresi, işte Furkan'dan sonra gelen surede Fatır olacaktı. İşe bakın, Kur'an'da, şu elimizdeki Kur'an'da önce Furkan, sonra Fatır, sonra Yasin yok ortada. Önce Fatır var, sonra Yasin var. Furkan çok daha önce, 10 sure kadar önce yerleşmiş. Ama peygamber döneminde işte böyle bir sıra var karşımızda. Peki, şimdi biz yeniden o sıraya göre öğrensek diyenler çıkar mı? Ben duyar gibiyim, zaman zaman karşılaşıyorum. Yani önce Alak suresinin 5 ayeti, onu yazalım kitabımıza, bir yeni kitap belirleyelim, bir Kur'an'ımız olsun. E hadi olsun bakalım, önce dinleyelim, ne diyecek adam. Sonra Kalem suresinden bir 7-8 ayet, iyi, tamam. Peki arkasından Müzzemmil, derken Müzzemmil'den sonra Müddessir suresi veya önce Müddessir sonra Müzzemmil. Sonra tüm sure olarak bunlar bölüm bölüm. Yani tam sure değildi bu dediklerim. Sonra tam sure olarak Fatiha suresi, arkasından Mesed suresi gelse, Ala gelse, evet bunlarla devam eden yeni bir sıra olsa, iyi ama bunları kimden öğrendiniz? Siz herhalde İbn Abbas hazretlerinin kendisine göre tertiplediği bir mushaftan haberiniz oldu. Bu sırayı ona göre ayarladınız öyle mi? İyi ama neden İbn Abbas'ınkine göre önce? Ya Cafer Sadık'ın ki daha önce ise, daha önemliyse, peki ya Hazreti Ali Efendimiz'in kendisinin özel bir tertibinden söz edilen bir sıra var, ya o daha önemli, daha doğruysa, veya haberdar olduğuna göre Abdullah İbni Mesud onlardan öncelikli olabilir mi deseniz, belki mümkün mü? Yok, hepsinden ayrı. Ama bak, peygamberimizin üstelik iki kere damadı olmuş, bir de üçüncü halife olmuş ve de zamanında Kur'an değişik bölgelere çoğaltılıp gönderilmiş. Yani nüshası çoğaltılmış değilse, Kur'an az bulunmuş da çoğaltılmış değil elbette. Ya Hazreti Osman Efendimizin sırasına göre olsa? Bence hepsi hayır. Çünkü en son örneği özellikle sona bıraktım. Düşünün, Hazreti Osman Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz döneminde bir araya getirilmiş, şu elimizdeki şekle getirilmiş Musaf'ı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, hatta altıncı ve yedinci nüshalarını belirleyip İslam aleminin o günkü yaygın coğrafyasına gönderdiği yerleri düşünün. Acaba kendi Kur'an'ını neden göndermemiş de bu elimizdeki sıraya göre olanını göndermiş dersiniz? Elbette Kur'an bu sırada olandır da ondan. Çünkü Cebrail aleyhisselam her Ramazan'da aleyhissalatü vesselamla birlikte o ana kadar gelmiş Kur'an bölümünü bir kere birbirlerine okurlar ve işte bir sonraki sezona intikal edecek Kur'an budur derlerdi. En son Ramazan'da bu iki kere olmuştu. Öyleyse elimizdeki Kur'an aslında bu Kur'an'dır ama Kur'an'ın öğrenilmesi için bir de geliş dönemine ait sıraya müracaat ettiğimiz oluyor. O sadece bir eğitim programı olarak müracaat edilen sıradır. Değilse Kur'an yine elimizdeki sırada Kur'an'dır. Yani Kur'an'daki bütün ayetleri yeniden bir fişe yazsanız, her birini ayrı bir kağıda nakşetseniz, bütün kağıtların sırasını bozsanız, Kur'an'daki tüm sırayı darmadağın hepsini alabora etseniz, sonra yeniden bu yüzyılın, bu 200 yılın, bu toplumun, bu mekanın, bu zamanın insanlarına göre Kur'an'ı yeniden onlara tanıtmak için yeni bir sıraya koymayı, en güzel sırayı bulmayı kendinize iş edinseniz, eminim ki İstediğiniz kadar yemini rahatlıkla yapabileceksiniz. Şu elimizdeki sıradakinden daha güzel bir sıra bulamayacaksınız. önce aile ayetlerini, yok efendim önce ekonomik ayetleri, hayır efendim önce tarihsel ayetleri, ya da efendim önce güncel ayetleri, yok efendim ahiretle ilgili önce, yok dünya ile ilgili önce ayetleri diye ayırmaya, birbirinin peşi sıra yeniden yerleştirmeye Allah'tan daha iyi yetkili elbette kimse olmayacaktır. Allah'ın sırası elbette en güzelidir. İşte bu asıl gerçeğe göre biz Kur'an'ı öğreneceksek Kur'an'daki sıraya göre öğreneceğiz, ama o sure acaba Peygamberimiz döneminde ne zaman gelmiş, kendisinden önce hangi sure varmış, o sure sözü hangi sureye nakletmiş, o döneme ait bir bilgi olsun diye de Yasin suresinden sonra Furkan suresi gelmişse madem, Yasin'den şöyle son bir 5-6 ayet okuyalım inşallah, ondan sonra da biz Furkan suresine bir geçiş yapmış olalım. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi, özü ve özeti bir suredir. 83 ayettir. Başta 12 ayette, Kur'an adına, İslam adına, din adına, iman adına, ahiret adına önemli, elbette hepsi önemli ama özet niteliğinde önemli bilgiler sunulur. Başta ey Kur'an'ın muhatabı, ey Yasin okuyacak insan, dinle bak bunu Allah söylüyor diye başlar Allah söze Yasin diye. Sonra Kur'an'la ilgili, peygamberlik ve peygamberlerle ilgili, İslam'la, sırat-ı müstakimle, cennet yoluyla ilgili ve Allah'la ilgili, aziz ve rahim olan Allah'la ilgili öz ve özet bilgiler sunulup denilir ki, işte bu Kur'an'ın gönderiliş nedeni sizin insanları onunla uyarıp cennete sevk etmeniz kitabı olsun diye. Bu kitabı dinleyenler cennete gidecekler ama inanmayanlar, aldırış etmeyenler, onlar da cehennemi boylayacaklar denilir. Bütün bunlar bir uyarı ama dinleyenler dinlesin, dinlemeyenler bütün hayat programlarının zapturapt altına alındığını bilsinler ki bir örnekle siz bu işi daha bir pekiştirin denilecek sanki. Bir toplumsal örnek sunulacak arkasından 13. ayetle birlik. Yani Kur'an'ın tümü hakkında bilgilense insanlar ne fark eder, ya da eyvallahları olmasa, ilgileri olmasa, dinlemeseler, ne fark eder deseler ne olacak diyorsanız, işte toplumsal bir örnek size. Öyle ki bütün toplumlarda Kur'an adına değerlendirme yapılınca toplumda iki temel yapı göreceksiniz. Hayatını Kur'an'a göre düzenleyenler, hayatında Kur'an'ın varlığına eyvallah etmeyenler. İşte siz bulunduğunuz toplumda Kur'an'a göre hayatını düzenleyenlerden misiniz, yoksa karşı gelenlerden misiniz? Önce kendinizi belirleyin ama iyi bilin ki eğer sizin bu iş için, yani kendinizi o toplumda yer etmeniz, kendinize yer bulmanız için daha bir işe başlamadan önce, sizden önce eğer birileri Kur'an adına, İslam adına, Allah peygamber adına eğer işe başlamışlarsa, siz o Müslümanı desteklemeye bakın. Yok kimse yoksa siz başlayın bu işe. Eğer böyle bir görevle kendinizi görevli addederseniz, Allah mutlaka size yardımcılar gönderecektir. Korkmayın, ta şehrin öte başından bile birileri koşup gelecek, can baş üstüne diyecekler, bu peygamberleri, bu peygamberin yolunu, yolcularını dinleyin diyecekler. Diğerleri engel olmaya çalışsalar da, böyle diyenleri şehit etseler de, sonunda yine galip gelenler, zafere erenler, yani Allah'ın dediğini dinleyenler elbette kurtulacaklar. Diğerlerinin de başlarına belalar yığılacaktır, yağacaktır elbette. Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğini haykıran bu insanlar için semavat ve arzda nice deliller, ayetler ve alametler olduğunu anlatır devam eden ayetlerde bu sure. Yani bakın semaya ve arza dercesine, önce toprakla başlar söze, şu arazi ölmüşse, toprağın işi bitmişse, mekan canını kaybetmişse, gökten yere inen bir su damlası onu canlandırıyorsa görmüyor musunuz? Bunu yapan Allah bilen ve güçlü değil mi? Baksanıza önce gece sonra gündüz mü, ama sonra gece sonra gündüz devam mı ediyor? İşte ay ve yıldızlar ve de güneş hepsi Allah'ın emrine boyun eğmiş hayatlarını sürdürüyorlar mı? Anlamıyor musunuz? Bu ayetler, bu alametler, bu işaretler, bu geceler, bu gündüzler, bu zamanlar, bu mekanlar size Allah'ın ayetleri değil mi? Allah'ın her şeyi bilen ve her şeye güçlü olduğunu, aziz ve rahim olduğunu, alim olduğunu anlatmıyor mu? Siz bunu anlayıp Allah'tan başka ilah yok demeyecek misiniz? Daha ayet mi arıyorsunuz? Zaman yetmedi mi? Mekan bitti mi? Onlarla anlayacağınızı anlayamadınız mı? Peki ya insan? Tarihten bu yana Adem'den bu yana, Nuh'dan bu yana insanoğlu deniz atmosferinde de düşünün nasıl da bir gemide toplanıp kurtulmuşlarsa, siz insana bakarak Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini anlamayacak mısınız? Allah'ın bir rahmeti, bir merhameti olmasaydı siz de çoktan boğulup gitmiştiniz, yok olup mahvolmuştunuz, helak olmuştunuz, farkında değil misiniz? Öyleyse insanlar Allah'ın tek Rab ve İlah oluşu gerçeğine, hayata karışmaya yetkili tek varlık olduğu gerçeğine, hayatın plan ve prosesini yapmaya tek yetkili olması gerçeğine, götürücü zaman, mekan ve insan ayetlerine kulak vererek, göz vererek, dinleyerek, anlayarak Allah'a kul köle olacağı yerde kendisine gelen ayetleri sadece yüz çevrilsin diye gönderildi zannediyorsa, dinlemiyor, anlamıyorsa, ilgi ve iltifatı yoksa ve de tutup diyorsa ki kıyamet mi ne zamanmış, hadi varsa ciddiyseniz olsun bakalım diyorsa, o sadece helaki hak etmiştir elbette. Yeniden dirildiği günde eyvah bize, vah bize, yazık bize diyecektir. Ne oluyor bana? Kim yaptı beni? Kim diriltiyor buradan? Ne güzel rahattım, yatıyordum. Kendi dünyamı kendim kurmuştum. Azap ve ikab olsa da alışmıştım. Kim diriltiyor beni dediği gün anlayacak ki meğer ölümle iş bitmiyormuş. Mezar hayatın tamamı değilmiş. Yeniden diriliş varmış. İşte o günde, işte o dönemde insanoğlu eğer amelleri güzelse, yani cenneti hak etmişse, iman ehli olarak hareket etmişse, onlar hoş bir meşgale içinde, güzel bir hayat bahşedilmiş, eşleriyle birlikte gölgelerde koltuklara yaslanmış, cennette zevk alacaklar, zevk sürecekler, her istedikleri olacak onlara ve Allah bütün bunların üstüne üstlük de bizzat sözlü selam verecek onlara, muhatap kabul edecek. Ama herkes mi? Evet, mümin olan herkes, Müslüman olan herkes, imanının gereği amel eden herkes öyle olacak. Fakat beri tarafta mücrimler, yani kendince iman ettiği iddiasıyla günahkarlar, dinden çıkanlar, bid'at ve hurafe ehli yaşayanlar, şirke bulaşanlar, Allah'tan başkasına da hayatına karışma yetkisi verenler, yani dini salt ve saf ve samimi yaşamayanlar, onlara da denilecek ki geçin bakalım, siz hak etmediniz, öyle zannettiniz ama yanıldınız, yanılgınızı anlayın bakalım bugün diyecekler. Çünkü soracak Allah o gün onlara ama şimdi hepimize, ben sizinle anlaşma yapmamış mıydım ey Ademoğulları? Evet, bütün Ademoğlu ve Havva kızı bilsin ki Allah Müslüman olsun diye insanlarla bir anlaşma yapmıştır. Anlaşmanın konusu ''Ellâ ta'budu şeytan'' ''Şeytana kul köle olmak yasak'' Birinci madde bu. İkinci maddesi de var ki tamam, başka yok zaten. Ve eni'buduni, yani sadece Allah'a kul köle olacaktık. Şeytanı dinlemeyecektik çünkü o bizim için gerçekten apaçık net bir düşmandı. Ancak bu dosdoğru bir yol, sırat-ı müstakim idi. İnsanı cennete götüren yol ancak bu idi. Şeytanı dinlemez, sadece Allah'ı dinler, ona kul köle olursak cennete gidecektik. İşte ondan dolayı vardı bu iş. Ama şeytan nice insanları, nice toplumları, çağlar boyunca nice nesilleri helak etmişti. Hala insanlar akıllara ermiyor mu? Peygamber döneminde gelen bu ayetler kıyamete kadar denilmeye devam edecekti. Yasin suresinden öğrendiğimiz bu gerçekleri kafamızda canlı tutarken bu sureden sonra bize Furkan suresi gelecekti. Ve diyordu ki Yasin suresi, işte cehennem, siz yalan sayıyordunuz, vaad olunuyordunuz, tehdit oluna geliyordunuz, dinlemiyordunuz. Hadi bakalım, küfrünüzden dolayı, yok saymanızdan dolayı, yanlış gördüğünüzden veya hata bildiğinizden dolayı, yalan saydığınızdan dolayı hadi girin bakalım. Yok zannediyordunuz, yalan sayıyordunuz, aslı faslı yok diyordunuz, hadi bakalım. Yaslanın, girin oraya, hepiniz cehennemin dibini boylayın bakalım denilecekti yarın insanlara. Ama Allah Rahman, ama Allah Rahim olarak bunu bugün anlatıyordu bize. Biz şimdi kulak verirsek dinleyecektik, değilse öyle bir gün gelecekti ki insanın ağzına mühür vurulacaktı. Eller konuşturulacak, ayaklar şahadet edecekti. Gece ve gündüz, sema ve arz şahitti, amel defterleri şahit, melekler şahitti. Herkes ne yapıp ettiyse karşılığını görecekti o gün. Şimdiden düşünmeli değil miydik? Allah izin vermezse göremezdik, bilemezdik. Allah izin vermezse gözlerimiz kör olurdu, silinirdi silme, gözsüz hale gelirdik. Hadi gayret edelim ama ne imkanımız vardı? Allah imkan vermese Biz ne yapabilirdik? Allah elimizden imkanı alıverse biz şu anda bir taş olabilir, ağaç olabilirdik veya bir hayvan veya bir ceset olabilirdik elbette. Geçip gidebilmeye, Allah'ı dinlemeden istediğimiz gibi yaşamaya imkanımız olmazdı. Aklımız erecekse işin aslı buydu. Kur'an bir şiir değildi. Bu iş yakışmazdı da zaten peygambere. O şair değil, o mecnun değil, o kahin değildi. Elbette o bir peygamber. Allah'tan gelen bir mesaj olarak, bir gündem belirleme yetkisi olarak, sürekli okunması gereken bir kitap olarak Kur'an'ı getiren, zikri getiren bir elçiydi. Apaçık bir Kur'an'dı, net bir bilgiydi, apaçık net bir belgeydi. O gündemde tutulmalı, onunla gündem belirlenmeliydi. Çünkü hayatta olanlar hayatlarını onunla belirlemeli, değilse eğer kafir olurlar, eğer dinlemezlerse, eğer hakkı örtbas etmeye, gündemden kaldırmaya ya da hakkın gündemde durmasına razı değil de onu yok saymaya çalışırlarsa insanlar, onlar da azabı hak edeceklerini bileceklerdi. Ama canlı mı birisi Kur'an'la uyarılmalı. Eğer iman ettiyse birisi hem kendisini hem de başkalarını onunla uyarmalıydı. İşte uyarının bir bölümü. Bakın insanlar, diyor Yasin'in son bölümü. Ey insanlar, yani siz işte Allah'ın yarattığı bir varlıksınız ve onun yarattıklarına sahipsiniz. Çevrenizdekiler, bindiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz her şey Allah'ın size lütfetmesiyle siz onlara sahip değil misiniz? Ne diyor, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın ey insanlar, yedikleriniz, içtikleriniz, kullandıklarınız, peki bütün bunları Allah size şükredesiniz diye, yani Allah'a kullukta kullanasınız diye vermedi mi, düşünmüyor musunuz? Ama siz buna rağmen ey insanlar, Allah'ın berisinde ilahlar, kulu kölesi olunacak varlıklar tuttunuz öyle mi? Allah'tan başka kulluk edeceğiniz, sözünü dinleyeceğiniz varlıklar buldunuz öyle mi? Eviniz onlara göre, piyasanız onlara göre, ticaretiniz onlara göre, işiniz aşınız onlara göre, evinizi barkınızı onlara göre ayarlıyorsunuz öyle mi? Yani demek siz kendileri yardım etmeye muktedir olmayan, ancak sizin yardımınızla ayakta durmak zorunda oldukları gerçek, işte öyle varlıklar ilah edindiniz öyle mi? Ne kadar yazık. Peki ama bu tür insanların varlığı bir Müslüman olarak beni, yani benim örneğim ve önderim ve rehberim ve peygamberim üzmesin mi? Elbette üzmesin, diyor Yasin suresi. Yani insanlar bir şeyler yapıyorlar, yanlış yapıyorlar, dinlemek istemiyorlar. Olsun, üzülmeyecekmişiz, biz devam edecekmişiz anlatmaya, öğretmeye, yaşamaya, göstermeye biz devam edecekmişiz. Çünkü Allah hepsini bilirmiş. Hem onların ilan ettiklerini, açığa çıkardıklarını, hem onların esrarengiz yönlerini, iç dünyalarına gömdüklerini hepsini bilirmiş Allah. Ben de ona göre rahat edecekmişim. Evet, rahat ediyor, Müslümanlığıma devam ediyorum. Çünkü Allah bana onlara ne diyeceğimi şöyle anlatıyor. Yasin suresi ayet 77. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe idahu ve hasimun mubin. Baksana insan, hiç düşünmüyor musun? Yani Allah seni bir damla sudan yarattı. Tuttun, ciddi düşman gibisin öyle mi? Kendinde güç var zannediyorsun. Kendini bir şey zannediyorsun. Sonra da Allah'a karşı kafa tutuyorsun öyle mi? Bunda ayan beyan yapmaya cesaretin var. Hayrola? Dahası yetmezmiş gibi bu küstahlığın. Tutmuşsun. Ve darabe lena meselen ve nesiye halka. Yaratılışını unutup Allah'a darbe meseller uydurmaya, Allah'a örnekler vermeye, sorular sormaya yelteniyorsun öyle mi? Diyorsun ki, kâle men yuhyir izâme ve hiye ramîm. Yani insanoğlu öldükten sonra, çürümüş kemik olduktan sonra, kemikleri toz ufak olduktan sonra, un ufak olduktan sonra, yani onlar yeniden dirilecek öyle mi? Peki kim hayat verecek ona diye, yani güya darda koymaya, Allah'ı zora koşmaya, yani Allah'ı zorlamaya çalışıyorsun öyle mi? Elçisini sıkıştırıyorsun öyle mi? Gelip peygambere eline aldığın eski bir çürük kemiği, hatta onun yanında toz ufak haline getirip, söyle ey Allah'ın elçisi denilen adam, sen öyle olduğunu iddia ediyorsun, yani bu kemikler canlanacak öyle mi? Peki kim hayat verecek diyorsun? Yani o sıkışacak, zorlanacak da, yani şaşıracak, beceremeyecek de, sen Allah'ı susturacağını zannediyorsun öyle mi? Vay şaşkın! Be hey şaşkın! Kul yuhyihellezi enşe'eha evvela merrah. Söyle ey Resulüm! Söyle ey kulum! Onlara söyleyin! Bugün ben söylüyorum. Dün peygamberimin söyle dediğini, yani Allah'ın bana söyle kulum dediğini ben söylüyorum. Dinle bak ey şaşkın! O kemiğe ilk hayat veren kimse, şimdi de ona yeniden hayat verecek odur. İnsanlar sorular sorarlar. Cevaplarını böyle alsalar belki de düşünecekler, iyiye gidecekler ama anlamıyorum. Allah rahmet etsin, vefat etmişti bir genç delikanlı yeni öğretmen. Okulunda bir bayan da bir başörtü sevdasına, bu kendisi de genç ya, yeni ya, o da kendi kader birliğinde arkadaş ya, yanına sokulup soru vermiş. Hocam demiş, siz dincisiniz. Yani dinci, imancı deyince yanlış anlamayın. Öyle yaygın da ondan söyledim. Hani eskimiş, pörsümüş ya da tamir olması imkansız dinler adına yenisini, değilse imkan varsa tamir edilip güzelleştirilmişini sunan insan gibi mi anladılar bilmiyorum ama bir dinci lafı var. Acaba ben bu başörtü konusunu nasıl yapsam filan diye. Öteki firasetli davranmış. Belki Yasin'den öğrenmiş. Demiş ki, aa hoca hanım, yanlış adrese sordunuz galiba. Bu bana sorulacak veya ben gibilerine sorulacak bir soru değil ki. Siz en iyisi başınızı örterken kimden emir almış, kiminle konuşmuş, yani kime sormuşsanız yine aynısına sorun aynı varla. O sana en güzelini söyleyecektir elbette demiş. Değil mi ama? Öylesi güzel olmaz mı? Yani efendim bunlara kim hayat verecekmiş, ne bilelim? Kim hayat verecek, niye bileyim ben? Yani Allah bile demiyoruz bakın bu ayete göre. Onlar ilk önce hayatta mıydıydılar? Yani diri miydiydi o kemiğin sahibi? Canlı mıydı, canlar mıydı? Kim vermişti? Yine aynısı verir herhalde. Ben verecek değilim ya. Bizim mahallede de 3-5 tane kemik canlandırma merkezi falan yok yani. Bilmem sizin köyde var mı öyle bir depo, bir ardiye falan, şöyle 3-5 çuval getirsek de ya da 3-5 koli getirsek de birilerinin kemiklerini canlandırsak falan diye imkan var mı? Yok galiba. Öyleyse önceden kim hayat verdiyse o kemiğe, can verdiyse o kemiğe, yine aynı o yine can verecek demek en güzeliymiş. Bize 79. ayet öyle anlatıp diyor ki, ve huve bi kulli halqin alim, bütün yaratıkları en bilen de odur zaten. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâran fe izâ entum minhu tûkidûn. Dahası Allah'ın can vermesini öğrenmek isterseniz bakın, yemyeşil ağaçlar ateş kaynağı oluyor. İşte yakıp duruyorsunuz. Peki onu neden göz ardı edip de bu kemiklere kim can verecekmiş diye siz işi lafa boğuyorsunuz. Anlaşılmaz bir gururunuz, kibiriniz var galiba. Vazgeçin bu sevdadan. Çünkü işte yeşil ağaçlar ve siz ondan ateş buluyorsunuz. Evleyselledi halaka semavati vel arda bi kadirin ala en yahluqa mislehum. Yani söyleyin. Bütün gökler ve yeryüzünü yaratan Allah, yani onlar gibisini, siz gibisini, o kemik gibisini, kemiğin can gibisini, kemikteki can gibisini yaratmaya, yeniden diriltmeye muktedir değil mi? Bela ve huvel hallakul alim. Elbette hep yaratan, tam yaratan, mükemmel yaratan, yaratabilen Allah, ama her şey bilen de Allah'tır. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Üstelik onun yaratışı sizin, bizim bir şeyler yapmamıza benzemez. Yani 3 gün düşünüp 5 gün plan ve proje ürettikten sonra eksiklik tamamlayıp insanlara arz ettikten sonra, yanlışlarını tekemmül ettirdikten sonra, hata ve kusur kabahatları açığa çıktıktan sonra, o yeniden bu işi düzenleyen birisi değil. O baştan bilir, tam bilir, mükemmel bilir, düşününce bulur bilir değil. O baştan ve en güzel biçimde bilir, eksiksiz ve noksansız bilir ve bir şeyi yaratmak mı istedi, var etmek mi istedi, der ki ona ol, o da olur. Hemen olur, anında olur ya da nasıl ol derse öyle olur. 3 günde ol demişse 3 günde olur. 9 ayda ol dediği 9 ayda olur. 5000 yılda ol dediği 5000 yılda olur. 18 saat ol dediği gün 18 saat ama 15 saat ol dediği gece 15 saat olur. O nasıl isterse öylece oldurur. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu külli şeyin ve ileyhi turcaun. Allah ki hem ne sübhandır, mülk onun, melekut onundur, her şeye hakim ve malik odur. Üstelik her şey sonunda onun huzuruna dönecektir. Yani herkes ölecek, yeniden dirilecek, Allah'ın huzuruna gidecek, hesaba çekilecektir. İşte bu Allah, işte bu sübhan olan Allah, tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Yani Allah ne mübarektir, ne bereketler kaynağıdır, ne bereketler varsa yaratan o, var eden odur ki o Allah'ın gönderdiği, var kıldığı bereketlerin birinci sırası, daha öncesi olmayan en büyük bereketi Furkan'ı, yani Kur'an'ı, hak nedir, batıl nedir fark ettirme özelliğinde işte bu kitabı kuluna gönderen, kulu sebebiyle bütün kullarına gönderen Allah ne kadar mübarek bir Allah'tır ki bu Kur'an'ı, bu Furkan'ı göndermesinin asıl nedeni bütün alemler o Kur'an ile, o Kur'an'ın gönderildiği peygamber ile, o peygamber ve kitabın yaşanacağı din ile, yaşanması anlamına gelen din ile bütün evrenin uyarı konusu olmasını gerçekleştirmiştir. İşte bu bir berekettir ki Allah ellezî lehu mulkü semâvâti vel ard, bütün gökler ve yeryüzü onundur. Gökte ne var, yerde ne varsa ona aittir. Göktekilerin mülkü onun, yerdekilerin mülkü de ona aittir. Ve lem yettehid veleden, aynı zamanda Allah çocuk edinmemiştir. Yani her şey onun ama çocuğu da var mı, değil. Ve lem yekün lehu şerikun fil mülki, mülkte ortağı da yoktur. Eşi benzeri yoktur, karısı kocası yoktur, çoluğu çocuğu yoktur, buna ihtiyacı da yoktur. Ve halaka külle şeyin, her şeyi yaratan odur. Ne varsa o yaratmıştır, çocukları o yaratmış, eşleri o yaratmıştır, anaları o yaratmış, babaları o yaratmıştır, semayı o yaratmış, arzı o yaratmıştır. Fakat darahu takdira, ve de her şeye güzel bir ölçü ortaya koymuştur. Takdir yetkisine sahip olan odur. Her şeyin ölçü biçisini ortaya o koymuştur. Sevgi de ölçü, nefret de ölçü, gece de gündüz de ölçü, sabah da akşam da ölçü, dinde diyanette ölçü, analıkta babalıkta ölçü ortaya koyan odur. Her şeye gücü yeten odur. Takdir yetkisine sahip olan odur. Kaderi ortaya koyan odur. Herkesi nasıl imtihan edecekse öyle imtihan edendir. Ama rahmet, ama merhamet sahibidir. Ama bizi bizden daha çok sevendir. Bizi bizden daha çok bilendir. Ahirette cennete gitmemizi isteyen ama cehenneme gitmemizi istemeyendir. İşte buna rağmen insanlar, Allah böyleyken insanlar وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, tutup Allah'ın berisinde ilahlar ediniyorlar. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlıklar uyduruyorlar. Şifa dünyasında birilerini, mülk ve saltanat adına başkalarını, ekonomik kaygı ve kavgayı belirleyecek birilerini, siyasal yapı ve yapılanmada söz sahibi bir başkalarını, ferdi ve sosyal, ekonomik ve bireysel, aile ve hukuk anlayışında ya da aklınıza gelen gelemeyen her tür sosyal hayat, toplumsal hayat anlamında birileri birilerini bir yerlere söz sahibi kılıp onun kulu kölesi olmayı iş ediniyorlar. Oysa düşünseler ya, Allah'tan başka kulu kölesi olunacak varlıklar, öyle diye ortaya konulacak varlıklar, hiçbir şey yaratamazlar. Hatta kendileri yaratıktırlar. وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا, ne kendileri adına ne başkaları adına mutlak zarar vermeye, kesin fayda ortaya koymaya muktedir değil, güçleri yetmez onların. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا, ve de ne öldürmeye, ne kendilerini öldürmeye, ne ölmeye, ne öldürmeye, ne hayat vermeye, ne yaşamaya ve öldükten sonra ne de yeniden dirilmeye kendi kendilerine ne güç ne kuvvet sahibi değildirler elbette. Furkan suresi Yasin suresinden sonra böyle devam ediyor söze. Yani Cenab-ı Hak bize Yasin suresiyle tüm Kur'an'da anlatılanları bir anlamda özetlese de arkasından işte bu Yasin'le anlatılan Kur'an'ın Furkan olduğunu öğrenin diyor sanki. Bir ilgi geldi aklıma, bir bilgi geldi aklıma. Yasin suresi Kur'an'ın aslıydı, esasıydı. Yasin denilince Kur'an anlaşılacaktı ama Allah diyor ki sanki o geliş döneminde o Mekke toplumundaki Müslümanlara Yasin ile anlayacağınız, Yasin ile hatırlayacağınız Kur'an'ın aynı zamanda Furkan olduğunu unutmayın diyordu sanki. Yani hak nedir, batıl nedir fark ettirecek tek özellik Kur'an'dır. Sizin lehinize ve aleyhinize olan şeyleri, yapacağınız ve yapmayacağınız işleri, yani hayatınızı neyle düzenleyeceğinizi, neyle belirleyeceğinizi ancak Allah belirleyecek, Allah'ın kitabı belirleyecek, yani Furkan belirleyecek diyordu. Ama Kur'an'daki sırasına göre düşününce, ta başta Bakara suresinde Zalikel Kitab diye anladığımız bu kitabın Nur suresinde nur olduğunu anladık. Aydınlatıcı olduğunu, ziya olduğunu, ışık olduğunu anladık, anlayacaktık. Çepeçevre bizi aydınlatacak olan sadece Kur'an'dı. Ama nur olduğunu anladığımız Kur'an'ın aynı zamanda Furkan olduğunu da anlamamız gerekir diye işte Cenab-ı Hak bize Nur suresinden sonra da Furkan suresini göndermiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.